Bukre, Kahraman Tazeoğlu, 4. Ayrım. Ertesi gün, Cuma, yine erken saatlerde telefon etti Selim. Bukre yine uyuyordu, zor açtı telefonu. Ya kuzu, sen hiç uyumaz mısın? Selim heyecanlandı. Bak şimdi yavru kuşum, hemen çantanı hazırlıyorsun, kampa gidiyoruz. Gece yola çıkacağız. Bukre ne olduğunu anlayamadı önce. Ne kampı ya, izci miyiz biz? Güldü Selim. İzci kampı falan değil Bukreciğim. Doğa kampı bu. 2 günlüğüne ayarladım. Çadır kurup felsefe konuşacağız. Yeni Yüksektepe Felsefe Derneği'nin bir etkinliği bu. Bukre kendine gelir gibi oldu biraz. Selim her zaman özgün fikirlerle gelir ve eğlenirken öğreten tatil projeleriyle mest ederdi herkesi. İşte yine onlardan biriydi bu. Kaz Dağları'nda kamp yapacaklar, doğa yürüyüşü, dağ tırmanışı ve bilumum faaliyetlerle dopdolu 2 gün geçireceklerdi. Selim bir çırpıda anlatıverdi bunları. Bukre yanına alması gerekenlerin listesini yaptı ve hazırlıklarına başladı. Hafta sonu için mükemmel bir plandı. Ailelerden gerekli izinler alındı. Bukre yanına erkek kardeşini de alacaktı. Onları Kaz Dağları'na götürecek olan otobüs kalkış noktasına geldiler. Üçü de sırt çantalarını bagaja verdikten sonra otobüsteki yerlerini aldılar. Sabah sonlanacak olan yolculuk başlamıştı. Koyu bir sohbet eşliğinde geceye doğru ilerliyorlardı. Herkes birbirini tanıyor gibiydi. Aynı kulübün üyeleriydi hepsi. Aralarında Selim ve Bukre gibi ilk kez böyle bir organizasyonun içinde olanlar da vardı. Etraflarındaki insanlara yabancı gözlerle bakmalarından anlaşılıyordu. Benzerler benzerlerini hemen tanırdı. Geneli kaliteli gençlerden oluşan bir gruptu. Bukre'nin kulağına eğilip, gerçi arada kendini şarkı zanneden fon müzikleri de var ama idare et kuşum dedi Selim. Gülmemek için kendini zor tuttu Bukre. Yola çıktıktan 3 saat sonra Bukre'nin kardeşi Uygar uyuyakaldı. Uygar uyudu galiba Bukre dedi Selim. Bukre cam kenarında oturan kardeşine baktı. Uygar kafasını cama yaslamış ve derin bir uykunun iç huzuruna bırakmıştı küçük bedenini. Bukre saçlarını okşadı kardeşinin. Usulca öptü yanağından. 13 yaşına gelmiş erkek çocuklar yalnızca uyurken öpülebilirdi. Buna başka türlü izin vermezlerdi. Selim ve Bukre'nin arasında otobüsün koridoru uzanıyordu. Yan koltuğu boştu Selim'in. Kardeşinin ayaklarını kendi koltuğunun üzerine yerleştirerek Selim'in yanına geçti Bukre. Çok heyecanlıyım. Bugünlerde böyle bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Bana bu heyecanı yaşattığın için teşekkür ederim dedi. Selim uykuluydu. Sesindeki mahzunluktan belliydi. Bugünlerde ikimizin de biraz keyif almaya ihtiyacı var yavru kuş. Gör bak nasıl iyi gelecek bize. Haklısın kuzu. Bir an önce sabah olsun istiyorum. Selim önündeki koltuğun cebinde duran kitabı göstererek istersen okuyabilirsin. Yol daha çabuk biter. Ben biraz uyumayı düşünüyorum. Sabah erken kalktım biliyorsun. Daha dünün yorgunluğunu da atamadım üstümden dedi. Bukre biraz daha konuşmak istediğini söyledi. Sonra birden aklına bir şey geldi. Çıkıştı Selim'e. Sen de amma savurgan bir adamsın ha. Eline biraz para gelse hemen bizim için harcıyorsun. Azıcık tutumlu ol be adam. Ne alaka şimdi birdenbire? Ne bileyim aklıma geldi ansızın. Hem biraz fırça uykunu açar diye düşündüm. Para harcanmak için kazanılır yavru kuş. İnsanın dostuyla yediği para en helal olanıdır. Öyle ama harcamalarına biraz dikkat etmen lazım. Para kolay kazanılmıyor. Sen zengin biri de değilsin. Hiçbirimiz değiliz. Zenginleri de hiç sevmezsin bilirim. Hatta nefret edersin onlardan bilirim. Selim hemen lafa girdi. O kadar da nefret etmiyorum zenginlerden. Onlar da biraz insan. Bukre kendini tutamayıp yine güldü. Gecede daha da büyüdü gülüşü. Çünkü diğer insanlar daha sessizdi artık. Bunu fark eder etmez kıstı gülüşünü. Sonra bir sessizlik oldu aralarında. İkimiz de yalnızız dedi Bukre. Ama mutluyuz farkındaysan. İnsan eksiklerine sarılarak da ayakta kalabiliyor, mutlu olabiliyor. Biz hep soytarı gibi oyalanmaktansa asilce terk edilmeyi seçenlerden olduk aşkta. Korkmadık böylesi yalnızlıklardan. Kendimize hep yakıştırdık bu terk edilişleri. Zaten hangi yanlış aşk doğru yaşanabildi ki değil mi? Selim kapanmak üzere olan gözlerinden uykuyu kovdu. Önündeki siyah yoldan gözlerini ayırmadan cevap verdi. Yanlış aşklar yalnızlığın kapısıdır. Kendini aşk kılığında sunar ve bizi içeri davet eder. Yalnızlık hep şekil değiştirir Bukre. Yine kanarız, yine kanarız. Yalnızlık bize aşktan daha aşıktır. Hep kendisiyle doldurur bizi. Evet, bir başınayız aslında ama yine de ölümcül yalnızlıklardan koruyor işte Allah. Bukre'nin de gözleri önlerinde uzanıp giden siyaha daldı. Büyük yorgunluğunu hissediyordu içten içe. Bana yastığımı verir misin dedi Selim'e. Selim sol omzunu biraz daha yaklaştırdı Bukre'ye. Bukre çocukluğundan kalma alışkanlıkla hemen omzundaki yerini aldı Selim'in. Ah Selim dedi. Hiçbir yastık bana bu huzuru vermiyor. Selim gülümsedi. Çünkü başını koyduğun her yastık içinde bir uykusuzluk saklar dedi. Ve biz hep yorgunken düşeriz o uykusuzluğun girdabına. Bukre yarı açık gözlerle dinliyordu Selim'i. Hayatın en gaddar yanı nedir bilir misin kuzu diye sordu. Nedir dedi Selim? Hayatın en gaddar yanı bir sonu olduğunu bize hep en mutlu anlarımızda hatırlatması. İnsanların en saf yanıysa hayatın bir sonu olduğunu her seferinde unutması. Oysa çoğu zaman ölmek zamanını beklerken belli etmeden içimizden ölüyoruz. Defalarca tekrarlanıyor bu son ama farkına varamıyoruz hiç. Biz onu fark edene kadar geçmişe gömülüyor her şey. Keşke geçmiş bu kadar geçmeseydi be Selim. Bize bıraktığı tecrübeler de işe yaramıyor geçenlerin. Bu yüzden aynı hataları tekrarlayıp duruyoruz. Kısa bir sessizlik oldu aralarında. Geçmişi geçmiş yapan, geçmemişliği olmalıdır bence diye karşılık verdi Selim. Unutulmuş bir geçmiş, kaybedilmiş, yitirilmiş bir geçmiştir. Burada asıl kaybedense geçmişini unutanın ta kendisidir. Bu yüzden etrafımız üzenlere sarılan, sevenlere darılan insanlarla dolu. Hemen araya girdi Bukre. Unutma ama Selim, kadınlar zoru severler. Bu nedenden dolayı kalplerini okşayanı bırakıp kıranın peşinden giderler. Devamını Selim getirdi. Sonra da geride bıraktıklarını ararlar ama. Oh olsun onlara diyerek çıkıştı. Hayat o kadınlara kalplerini kıranları, kendilerinden öncekileri özlesinler diye gönderiyorlar dedi ve güldü sonra. Şimdi sıra Bukre'deydi. Niye öyle diyorsun kuzu? Bazen gözümüz hiç kimseyi görmüyor işte. Gözünün ondan başka kimseyi görmemesi de bir tür körlüktür yavru kuşum. Gönül işte. Konuyor ne yapalım? Yeryüzüne sevmeyi bilerek mi geliyoruz? O bilinen değil öğrenilen bir şeydir hem. Görmüyor musun ne kadar da sevilmek için sevenlerle dolu bir dünya? Ya da sevmek için sevenlerle? Bu yüzden zaten bunca pişmanlığınız. Ne yüzündenmiş pişmanlığımız? Aşkın ne olduğunu bilmeden aşka inanıyorsunuz. Aşkı tanımadan aşk yaşamaya çalışıyorsunuz. Sonra bin pişman ağlıyorsunuz. Gözünüzde onca büyüttüğünüzün küçücük gözyaşı damlalarınıza nasıl sığdığına şaşırıyorsunuz. Bu yangını söndürecek birini arıyorsunuz sonra. Çünkü bazı gözyaşları insanların içindeki yangını söndürmez. Daha da büyütür. Çok sonra elbet birileri gelip giriyor yangınınıza. Ya söndürüyor yangınınızı ya da kendi de yanıyor sizinle. Ah be Selim, ya gecikirler ya erken gelirler onlar. Hani demiştik ya erken açılmış bir yaranın geç sürülen merhemi diye. Erken gelenler o yüzden yanarlar belki de. Gecikenleri de yangınım istemez zaten. Yanacak yeri kalmadığında gelen suyu neylesin yanan? Sen de haklısın be yavru kuşum. Yine de büyük yenilgiler değil bence bunlar. Zaten yenilgi büyükse gerçek bir yenilgidir. Küçük yenilgiler daha fazla bileyler insanı. Arsızlaşıyor zamanda insan. Bulmaktan yorulduğu halde aramaktan vazgeçmeyen zamane aşıklarına dönüşüyor. Aşk aşları işte onlar. Sinirlenme Selim. Herkes senin gibi sevmiyor. Bunu sen bana söylemiştin. Herkes aynı sevemez demiştin. Merve'yi düşün şimdi. Ona olan sevginin tek şahidi benim. O bile bilmiyor onu nasıl sevdiğini. Bana okumamı söylediğin şu cepte duran kitabın içinde bile ayraç olarak onun resmi vardır şimdi biliyorum. Ve saygı duyuyorum bu aşka. Belki de en masum aşk gizli kalan aşktır. Hiçbir sahtelik bulaşmaz ona. Gözleri doldu Selim'in. Ne zaman Merve dese Bukre, gözleri dolardı. Cevap vermedi. Koltuk cebinde duran kitaba uzandı. Sayfaların arasından fotoğrafı çıkardı. Bir süre izledi Merve'nin gülümseyen yüzünü. Parmaklarıyla okşadı. Bukre'ye uzattı sonra. ''Sen bu fotoğrafı okuyabilir misin Bukre?'' diye sordu nemlenen gözleriyle. Kederlendi Bukre. Cevap veremedi. ''Ben bu fotoğrafı her gece okuyorum'' dedi Selim. ''Çünkü hayatın fotoğrafı bu. Benim hayatımın fotoğrafı.'' ''Solgun durduğuna bakma. Hayat gerçekte başka, fotoğraflarda bambaşka oluyor.'' Sonra sayfaların arasını karıştırdı. Aradığı not kağıdını buldu. Uzattı Bukre'ye. Ona bir şey yazmıştım. Benim gözlerim çok eskitti bu yazıyı. Senin gözlerine de değsin. Bukre çekinerek uzandı kağıda. Yazmak hayatın fotoğrafını çekmektir. Umarım senin gibi görebilirim dedi ve okumaya başladı. Lütfen yüksek sesle bana da oku dedi Selim. Gözlerini yolun siyahına yatırarak. Bir aşk her anlama gelebilirmiş. Ama her anlam bir aşk etmiyormuş anladım. Ben huzursuzluğa ait bir mutlulukmuşum ve bu mutluluğun bir çaresi yok biliyorum. Biliyor ve geri çekiliyorum. Yüzüm bana unuttuklarımı, kaybettiklerimi geri veriyor. Sen farkında olmuyorsun. Polis kılığına girmiş bir hırsız gibisin. Kaybettiklerimi geri verirken kalbimi çalıyorsun. Ama oraya girmiyorsun. Kırıyorsun. Bilmiyorsun. Zaten hiçbir kalbe kırarak girilmezdi değil mi? Kırılmış bir kalp seni içinde neden saklar bilir misin? Bilme. Çünkü biz kaybedenleriz. Bizde şans yüzümüze gülmez. Bizde şans arkamızdan güler. Hep nereye gittiğimizi sorarlar. Neden kaçtığımızı kimse bilmez. Bizi ya sevmezler ya sevmezden gelirler. Bu yüzden ne iyileşir ne de ölür bu yara. Sen bizi düşünme. Bitmiş değilim. Eksik öldüm sadece. Karşılıksız bir aşkın anatomisi gibiydi bu yazı. Hüzünlendi Bukre. Selim'in yüzünde ise hüzün vardı. Hangi yorgunluktan geliyordu? Kimi sevmişti bu kadar hiç bilemedim. Oysa ben onun gözlerine baktığım gün kendi kaderimi okudum. Neyi olamayacağımı bildiğim halde ona aşık oldum. Aşk insanın kendi kendini kandırışını gerçeğe çevirme gayretine dönüşüyor bazen. Tükenişi soludum Bukre. Bir bitmişliği ciğere çekmek nedir bilir misin sen? Bir bitmişlikten hayat beklemek. Senin nefes diye alıp verdiğine hayat derim ben. Sen nefes alır nefes verirsin. Ama ben hayat alır ölüm veririm dedi Bukre'ye döndü. Buruk bir gülümseme vardı dudaklarında. Bir gün aradığın insanı hayatına alırsan sakın ona nefesim deme. Aldığı her nefesi geri veriyor insan. Bukre sımsıkı sarıldı dostuna. Selim'i çok iyi anlıyordu. Uzaktan sevmek eksik bir rahatlık, ayaküstü bir mutluluk gibiydi. Çok fazla duygusallaşmıştı. Ağlıyor musun diye sordu Selim. Donuk ve mağrur bir yağmur bulutu gözlerinde saklanıyordu. Yüzünü pencereye döndü. Her gözyaşı yenilgi değildir. İnsan bazen daha fazla dayanabilmek için ağlar Selim. Otobüsler hüznün ve huzurun bileşkesidir. Hayat denen olguda huzur güldürür, hüzün ağlatır. Ama hüzünlü bir huzur sadece gülümsetir. Gülümsüyordu Bukre. Islak gözleriyle gülümsüyordu. İlk oturduğunda ona konforlu gelen koltuk yol uzadıkça rahatsız etmeye başlamıştı. Bütün otobüs yolculuklarında böyle olurdu. Uygar'a baktı, mışıl mışıl uyuyordu. Hadi sen de uyu biraz dedi Selim'e. Selim koltuğunu arkaya yasladı ve gözlerini kapadı. 5 dakika sonra uykunun kollarındaydı. Otobüs geceyi çiğneyerek ilerliyordu. Kalbinin sesi tarafından kandırılan insanlar vardır. Onlar kalpleriyle akılları arasında bir seçim yapmışlardır. Kalp ile beynin savaşında asıl kaybeden kendileri olmuştur. Kaybedilmiş bir aşkla beraber çıkılmış bir yolun yalnızıdır onlar. Mahkum edildikleri yalnızlığın suçu, onları bu yalnızlığa mahkum edinler olsa da bedel ödemek onlara düşer. Ama yine de sevmeye devam ederler. Avcılarına aşık olan kuşlardır onlar. Sonra bütün yolların aynı yere çıktığını gördüklerinde anlarlar kaybolduklarını. Fakat yine de yanlışlığı, yalnızlığa tercih ederler. Kendilerine yalanlar söylerler. Yalan söylemiyorum. Gerçekler sürekli değişiyor diye aldatılırlar benliklerini. Gerçekler simsiyah saçların arasında beliren beyaz bir saç deli gibi sırıtır onlara. Yaralanırlar ama ölmezler. Arada bir yaşarlar. Onlar bir bahar için bin kışı göze alanlardır. Önemli değil. Uğruna kaybedebileceğim o kadar çok şeyim var ki derler ve içinde huzur olmayan bir mutluluğu kendileriyle bölüşürler. Yaşadıkları anı bile yaşayamadıkları geçmişte unuturlar. Kendilerini hatırlatan her şeyi kendilerinde kaybederler. Kaderlerini değiştirmeye yetmez hiçbir rastlantı. Dilsiz olur onların yaraları. Tenin altında konuşur çünkü. Yüzüstü bırakılırlar. Çünkü en çok sahip olamadıklarına kızan ama en çabuk sahip olduklarına vazgeçen insanlardır onları terk edenler. Aynı acının farklı mutsuzlarıdırlar. Neden aklımızdakiler yanımızda değil sorusunu sorup dururlar kendilerine. Ruhları ısınsa da kalpleri hep kıştır. Bir ağıt dökülür dudaklarından usulca. Yarın da sabah olacak. Ben de batan güneş, sen de nasıl doğacak? Sitem dolu bir ağıtın soruya dönüşmüş halidir bu. Cevabı olmasa da onları rahatlatır. Geriye kalan tek şey artık bir teselli cümlesidir. Her seven kendi aşkının katilidir. Bunları düşünerek uykuya daldı Bukre. Başı içinde huzur saklayan bir yastığa düştü. Selim'in omzuna. Sabah olduğunda inecekleri yere gelmişlerdi. Pek de rahat olmayan bir yolculuktu. Kamp yapacakları alana doğru hiç tanımadıkları 30-35 kişilik grupta yürümeye başladılar. Grubun lideri onları yönlendiriyordu. Yarım saatlik yürüyüşten sonra çadır kuracakları alana geldiler. Etrafı ağaçlarla kaplı, yeşilin onlarca tonunu içinde barındıran bir yamaç kenarıydı burası. Bukre ve Selim, çadır için gerekli hazırlıkları tamamlarken Uygar da onlara yardım ediyordu. Hep birlikte çadırlarını kurdular. Grup lideri kısa bir konuşma yaparak neden burada olduklarını, 2 gün boyunca ne gibi faaliyetlerde bulunacaklarını anlattı. Yavaş yavaş herkes birbiriyle tanışmaya ve yardımlaşmaya başlamıştı. Kahvaltıdan sonra felsefe hocası, doğa ve felsefe başlıklı bir anlatı yaptı. Katılımcı olan herkes kendi görüş ve birikimlerini aktararak konuya dahil oldu. Selim de söz aldı. Bukre gururlanarak dinledi dostunu. Daha sonra bir dağ yürüyüşü gerçekleştirdiler. Sırt çantalarıyla uzun bir yamaca tırmandılar. Kampa döndüklerinde çok yorulmuşlardı. Yeşil çimenlerin üzerine bıraktılar kendilerini. Bukre'nin saçları çimenlerin üzerinde siyah bir ırmak gibi akıyordu. Güneş batmak üzereydi. Solgun ışıkları Bukre'nin yüzünde nefesleniyordu. Yüzünün duru güzelliği daha da belirginleşiyordu. Kilometrelerce uzaklardan fark edilebilecek bir güzellikti bu. Kampın en güzel kızıydı Bukre ve herkesin gözü onun üzerindeydi. Kendisi fark etmemiş olsa da. Keyifle başlayan gün kendini akşamın yorgun kollarına teslim etmişti. Herkes kamp ateşi için heyecanlanıyordu. Kampın ortasında kocaman bir ateş yakıldı. O ateşte yemekler pişirildi. Gruptakiler birbiriyle kaynaşmaya başlamıştı. Bukre, Selim ve Uygar biraz daha dışa kapalı duruyordu. Küçük yardımlaşmalar dışında kimse onlarla uzun boylu konuşmalara girmemişti zaten. Yemekten sonra çevreyi el birliğiyle temizleyip ateşin etrafına toplanarak sohbet etmeye başladılar. Sonra bir alkış sesiyle bölündü konuşmaları. Karşı grubun içinde bir gitarist şarkı söylemeye hazırlanıyordu. O gruba doğru yaklaştı herkes. Grup lideri kampın tek müzisyeni olan Cem'i takdim etti. Cem uzun saçlarıyla bir rock grubu solisti gibi duruyordu. Yüzündeki çocuksu ve aynı zamanda erkeksi ifade ise onu daha da çekici kılıyordu. Kamptaki tüm kızlar onu hayran hayran izliyordu. Şarkılarına eşlik ediyor, her şarkı sonunda Cem'i çılgınca alkışlıyorlardı. Kendisine gösterilen bu ilgiden memnun görünüyordu Cem. Hayran bakışlarından etkilenmiyormuş gibi görünse de bu durum içten içe çok hoşuna gidiyor, ruhunu okşuyordu. Bukre ve Selim şarkılara eşlik ederken Uygar ateşle oynamayı tercih etti. Ateşin göğe yükselen yalımları eşliğinde şarkılardan yapılmış görünmez hareler dinleyenlerin içini ısıtıyordu. Cem'e hayran olunacak derecede güzel bir sesi vardı. Gece ilerledikçe şarkıların ritmi de hızlanıyor, Biraz önce yavaş şarkılarda dans eden çiftler, şimdi kıvrak müziğin eşiğinde yorulmak bilmeden dans ediyorlardı. 4. ayrımın sonu, sayfa 47, devamı 5. ayrımda.